Ayrım 9.
Sayfa 159. Gelemez mi? Evet, kuşkusuz, ama zamanı geldiğinde, gökyüzündeki kavgalar sona erdiğinde. Onu seviyorum ve sonunda aşkımın üstün gelmesi için gökyüzündeki kavgaların sona ermesini beklemeye niyetim yok. Bakışları uzaklaştı. Babil ırmakları kenarında, orada oturduk ve ağladık dedi. Kendi kendisiyle konuşur gibi. İçindeki söğütler üzerine çenklerimizi astık. Tevrat, Mezmurlar 137, yay. Ne kadar hüzünlü diye karşılık verdim. Bunlar bir mezmurun ilk dizeleridir. Sürgünden söz eder. Vaat edilen topraklara ulaşmak isteyen ama bunu başaramamış olan kişilerin sözleridir. Ve bu sürgün bir süre daha uzayacaktır. Cennete vaktinden önce dönmek isteyen birinin çektiği acıyı dindirmek için benim elimden ne gelir ki? Bir şey gelmez peder, hiçbir şey gelmez. İşte orada dedi peder. Gördüm onu. Benden 200 metre kadar uzaktaydı. Karlar üstünde diz çökmüştü. Sırtı çıplaktı ve uzaktan da olsa sırtının derisinin soğuktan morlaşmış olduğunu fark edebildim. Başını eğmiş, ellerini dua eder gibi birbirine kavuşturmuştu. Dün akşam katıldığım dua töreninden mi, yoksa yoksul evinin önünde çalı çırpı toplayan kadını görmüş olmamdan mı etkileniyordum bilemiyorum. Ama içimde görkemli bir ruhani güce sahip bir insana bakıyormuş duygusu vardı. Bu dünyaya ait olmayan biriymiş. Tanrı'yla ve göklerin en üst katlarında oturan, aydınlık ruhlarla bağlantı halinde yaşayan biriymiş izlenimi bırakıyordu. Çevresindeki karların parlaklığı bu izlenimi daha da güçlendiriyordu. Bu dağda dedi peder, sürekli tapınma halinde olan, kendini Tanrı ile ve Bakire anamızla bütünleşmeye vermiş olan daha birçok kişi var. Meleklere, ermişlere, peygamberlerce sözlere, bilgece sözlere kulak veriyor, bütün bunları küçük bir inananlar grubuna aktarıyorlar. Ama o burada kalmayacak. İnsanların arasına karışıp onları büyük anamızla ilgili düşünceler hakkında aydınlatacak. Kilise şu anda bu konuya kulaklarını kapatmış durumda. Ve insanların ellerinde taşlar var. Bu konuyu ilk kez açacak olan kişiye fırlatılmaya hazır taşlar. Ve onun ardından gelenlere atılmaya hazır çiçekler. Evet, ama ona çiçek atılmayacak. Ve ona doğru ilerlemeye başladı. Nereye gidiyorsunuz diye sordum. Onu derin düşünmesinden uyandırmaya, ona sizden hoşlandığımı söylemeye ve birlikteliğinizi kutsadığımı söylemeye. İkinizi burada, onun için kutsal olan bu yerde kutsayacağım. İçim bulandı sanki. Korkuya kapılmış gibiydim. Ama bunun nedenini sezemiyordum. Düşünmem gerek peder. En uygun davranışın bu olup olmadığını bilemiyorum. Hayır, değil. Birçok ana baba çocukları hakkında yanılıyor. Çünkü aldıkları kararların çocukları için en uygun kararlar olduğuna inanıyorlar. Ben sizin babanız değilim. Yaptığım şeyin de yapılması gereken şey olmadığını biliyorum. Ne var ki kendi yazgımı yerine getirmeliyim. Giderek daha çok bunalıyordum. Araya girmeyelim dedim. Bırakın derin düşünmesini bitirsin. Orada olmaması gerekirdi. Sizinle birlikte olması gerekirdi. Belki de Bakire anamızla konuşuyordur. Olabilir. Yine de onun yanına gitmeliyiz. Beni sizinle birlikte görürse size her şeyi anlattığımı anlayacaktır. Ayrıca benim ne düşündüğümü de biliyor. Bugün Bakire anamızın günahsız gebeliğini kutladığımız gün diye üsteledim. Onun için çok özel bir gün. Dün akşam mağaranın önünde ne büyük bir sevinç içinde olduğuna tanık oldum. Bakire anamızın günahsız gebeliği hepimiz için önemlidir. Ama şu anda din tartışması yapmak istemeyen bu kez benim. Haydi yanına gidelim onun. Neden şimdi peder? Neden şu anda? Çünkü şu anda kendi geleceği hakkında karar almakta ve iyi olmayan yolu seçme olasılığı var. Ters yöne döndüm ve biraz önce tırmandığımız yoldan aşağı inmeye başladım. Beni izledi. Ne yapıyorsunuz? Onu kurtarabilecek tek kişi sizsiniz. Bunu anlamıyor musunuz? Sizi sevdiğini, sizin için her şeyden vazgeçebileceğini görmüyor musunuz? Yürüyüşümü giderek hızlandırıyordum. Benim yanımda yürümekte zorlanıyordu. Tam şu anda seçimini yapıyor. Belki de sizden ayrılmayı seçiyordur. Sevdiğiniz insanı kazanmak için savaşın. Ama ben durmadım. Elimden geldiğince hızlı yürümeyi sürdürerek dağı, din adamını, seçimleri ardımda bıraktım. Peşimden seyirten adam düşüncelerimi okuyordu. Bundan emindim ve beni yolundan alıkoymak için yapacağı her türlü girişimin boş olduğunu biliyordu. Buna karşın üsteliyor, kanıtlar getiriyor, sonuna kadar savaşıyordu. Sonunda yarım saat önce dinlendiğimiz kayaya geri dönmüştük. Tükenmiş olarak kendimi yere bıraktım. Hiçbir şey düşünmüyordum. Oradan kaçmak, yalnız başıma kalmak, düşünmek için zaman kazanmak istiyordum. Birkaç dakika sonra peder de geldi. Bu hızlı yürüyüş onu da bitkin düşürmüştü. Bizi çevreleyen şu dağları görüyor musunuz? Onlar dua etmiyor. Onlar zaten Tanrı'nın duası. Öylece duruyorlar. Çünkü dünyadaki yerlerini bulmuşlar. Ve buldukları bu yerde kalmayı sürdürüyorlar. İnsanlar gökyüzüne bakmaya, gök gürültüsünü duymaya ve bütün bunları kimin yarattığını düşünmeye başlamadan önce de oradaydılar. Doğuyoruz, acı çekiyoruz ve ölüyoruz. Ama o dağlar hep orada. Bir an geliyor, bu kadar çaba göstermeye değip değmediğini soruyoruz kendi kendimize. Neden şu dağlar gibi olmayalım? Bilge, yaşlı ve yerli yerinde. Kendilerine öğretilen şeyi kısa sürede unutup başka bir serüvene koşacak bir avuç insanı değiştirmek uğruna neden her şeyi riske atalım? Belirli sayıda maymun insanın öğrenmesini, böylelikle de bilginin acılara neden olmadan tüm öteki adalara yayılmasını neden beklemeyelim? Tam olarak böyle mi düşünüyorsunuz peder? Kısa bir süre sustu. Düşünceleri okuyor musunuz? Hayır, okumuyorsunuz. Zahmetine değdiğine gerçekten inanmasaydınız dinsel yaşamı seçmezdiniz. Sık sık yazgımın ne olduğunu anlamaya zorluyorum kendimi ve bunu başaramıyorum. Tanrı'nın ordusuna katılmayı kabul ettim ama yaptığım tek şey insanlara yoksulluğun ve acının ve adaletsizliğin neden var olduğunu açıklamak. Onları iyi birer Hristiyan olmaya çağırıyorum. Onlar da bana soruyorlar. Dünya üzerinde bu kadar çok acı varken Tanrı'ya nasıl inanabilirim? Ve ben açıklanması olanaksız olanı açıklamaya çalışıyorum onlara. Bir düzen olduğunu, melekler arasında bir savaşın süre gittiğini ve her birimizin bu savaşın bir parçası olduğumuzu, bu durumu değiştirecek sayıda insan yeterince inanca kavuştuğunda tüm öteki insanların gezegenimizin her yanında bu değişimin iyiliklerinden yararlanacağını anlatmaya çalışıyorum onlara. Ama inanmıyorlar bana. Kılını kıpırdatmıyor hiçbiri. Onlar da dağlar gibi. Bu dağlar güzel. Karşısında bu dağları bulan kişi yaratılışın görkemini düşünmeden edemez. Her biri Tanrı'nın bize olan sevgisinin canlı birer örneği. Ne var ki onların yazgısı yalnızca tanıklık etmek. Devinip duran ve duayı dönüşüme uğratan ırmaklar gibi değil. Doğru. Peki insanlar da neden dağlar gibi olmasın? Kim bilir, belki de dağların korkunç bir yazgısı vardır. Hep aynı duayı izlemek zorundadırlar. Bir şey söylemedi. Bir dağa dönüşmeye zorladım kendimi diye sürdürdüm. Her şey yerli yerindeydi. Kamu yönetiminde bir işim olacak, evlenecek, artık inanmadığım halde çocuklarıma büyüklerimin dinini öğretecektim. Bugün bütün bunları sevdiğim adamın peşinden gitmek için bir kenara ittim. Ne mutlu ki artık dağ olmaktan vazgeçtim. O duruma uzun süre katlanamazdım. Bilgelik dolu sözler ediyorsunuz. Kendimi her zaman şaşırtmışımdır. Eskiden çocukluğumdan başka bir şeyden söz edemiyordum hiç. Ayağa kalktım. Papaz suskunluğuma saygı gösterip yeniden yola koyuluncaya kadar konuşmayı yeniden sürdürmeye çalışmadı. Ellerini tuttum ve öptüm. Size Allah'a ısmarladık diyeceğim. Ancak şunu bilmenizi istiyorum ki sizi anlıyorum. Ona olan sevginizi de anlıyorum. Gülümsedi ve beni kutsadı. Ben de sizin ona olan sevginizi anlıyorum diye cevapladı. Günün geriye kalan bölümünü vadide dolaşarak geçirdim. Karlarla oynadım. San Savin yakınındaki bir köyden geçtim. Orada ciğer ezmeli bir sandviç yedim. Top oynayan çocuklara baktım. Bir başka kasabanın kilisesinde bir mum yaktım. Gözlerimi yumup bir gün önce öğrendiğim duaları yineledim. Sonra anlamı olmayan sözcükler döküldü ağzımdan. Sahın ardındaki bir haça kendimi bütünüyle yoğunlaştırdığım sırada oldu bu. Yavaş yavaş bilinmeyen bir dil kullanma yeteneği içime yerleşmeye başladı. Sandığımdan daha kolaydı. Bu başkalarına saçma gelebilir. Cümleler mırıldanmak, aklımıza hiçbir şey ifade etmeyen bilinmez sözcükler söylemek. Ama kutsal ruh ruhuma sesleniyor. Duymak istediği sözcükleri söylettiriyordu bana. Kendimi yeterince arınmış hissettiğimde gözlerimi kapayıp dua ettim. Kutsal Bakire, bana inanç ver. Senin düşüncelerini gerçekleştiren bir araç olmamı sağla. İçimdeki sevginin bana yaşamı öğretmesine izin ver. Çünkü sevgi kimseyi düşlerinden uzaklaştırmamıştır. Sevdiğim erkeğin dostu ve destekçisi olmamı sağla. Yapması gereken her şeyi yapabilsin benim yanımda. San Savin'e döndüğümde neredeyse gece bastırmıştı. araba oda kiraladığımız evin önünde duruyordu. Nerelerdeydin diye sordu beni görür görmez. Yürüyüş yaptım ve dua ettim. Beni kollarının arasında sıkı sıkı tuttu. Zaman zaman beni bırakıp gitmiş olmandan korktum. Sen bu dünyada benim için en değerli şeysin. Sen de benim için diye karşılık verdim. San Martin de Ungs yakınındaki bir köyde mola verdik. Bir gün önce yağan yağmur ve kar yüzünden Pireneleri aşmak düşündüğümüzden daha uzun sürmüştü. Acıktım dedi arabadan inerken. Yerimden kıpırdamadım. Gel diye üsteledi. Benim tarafımdaki kapıyı açarak. Sana bir soru sormak istiyorum. Karşılaştığımızdan bu yana henüz sormadığım bir soru. Yüzünde hemen ciddi bir ifade belirdi. Bu kaygılı hali beni eğlendirdi. Önemli mi? Çok diye cevapladım. Ciddi bir hava takınmaya çalışarak. Sorum şu, nereye gidiyoruz? İkimiz de kahkahayla güldük. Zaragoza'ya diye cevap verdi, içi rahatlamış olarak. Arabadan indim ve açık bir lokanta aramaya başladık. O saatte açık bir lokanta bulmak neredeyse olanaksızdı. Hayır, olanaksız değil. Öteki artık benimle birlikte değil. Mucizeler olabilir dedim içimden. Ne zaman Barcelona'da olman gerekiyor diye sordum. Hiçbir şey söylemedi, gülümsemedi de. Bu tür sorular sormaktan kaçınmam gerekiyor diye düşündüm. Onda yaşamını denetim altına almaya çalışıyormuşum izlenimi bırakabilir. Bir süre konuşmadan yürüdük. Meydanda ışıklı bir ilan vardı. Maison El Sol. Açık, gidip bir şeyler atıştıralım dedi yalnızca. İçi ançüezle doldurulmuş kırmızı biberler yıldız biçiminde dizilmişti. Yanında ince dilimler halinde kesilmiş neredeyse saydam mança peyniri vardı. Masanın ortasında yanan bir mum ve yarısı dolu bir şişe Rioja şarabı duruyordu. Burası bir orta çağ hanıydı dedi. Bize hizmet eden garson. O saatte barda kimsecikler yoktu. Kalktı, telefon etti, sonra masaya döndü. İçimden kimi aradığını sormak geçti ama bu kez kendimi tutmayı başardım. Saat sabahın 2:30'una kadar açığız dedi garson. İsterseniz biraz daha jambon, peynir ve şarap getirebilirim. Geceyi de meydanda geçirebilirsiniz. Alkol içinizi ısıtır. O kadar uzun boylu kalmayacağız. Gün doğmadan Zaragoza'da olmamız gerekiyor. Garson tezgahın başına döndü. Kadehlerimizi yeniden doldurduk. Bilbao'da hissettiğim hafiflik izlenimini bu kez de hissettim. Rioja şarabının verdiği tatlı sarhoşluk zor şeyleri söylememize, duymamıza yardımcı oluyordu. Araba kullanmaktan yoruldun. Bir de oturup içki içiyoruz diye anımsattım bir yudum daha içtikten sonra. Burada kessek galiba iyi olacak. Yolda gelirken gözüme bir otel ilişmişti. Başıyla beni onayladı. Önümüzde duran şu masaya bak demekle yetindi. Japonlar buna shibumi yani yalın şeylerin gerçek lüksü diyor. İnsanlar para istifliyor, pahalı yerlere girip çıkıyor ve böylece zengin kişiler olduklarını düşünüyorlar. Biraz daha şarap içtim. Otel. Onun yanında geçireceğim bir gece daha. Mucizevi biçimde geri gelen bakirelik. Bir papaz okulu öğrencisinin ağzından yalın lüksle ilgili sözler işitmek tuhaf oluyor dedim. Kendimi başka konuya yoğunlaştırmayı denemek için. Oysa bu benim papaz okulunda öğrendiğim bir şey. İnancımızla Tanrı'ya yaklaştığımız ölçüde Tanrı bizim gözümüzde yalınlaşıyor. Yalınlaştıkça da varlığı güçleniyor. Elini hafifçe masanın üstünde gezdirdi. İsa'ya görevi odun kesip iskemleler, yataklar, dolaplar yaparken bildirildi. O dünya üzerine bir marangoz kılığında geldi ve her yolun bizi neyle uğraşırsak uğraşalım bunun bir önemi yok, Tanrı sevgisine ulaştırabileceğini gösterdi. Birden konuşmayı kesti. Söylemek istediğim bu değil, başka bir sevgiden söz etmek istiyorum ben. Yüzümü ellerinin içine aldı. Şarap düşündüklerini yapmasını kolaylaştırıyordu, benim de. Neden birden duruverdin? Neden Tanrı'dan, bakire anamızdan, ruhani dünyadan söz etmek istemiyorsun? Suskunluğunu sürdürdü. Başka bir sevgiden söz etmek istiyorum ben. Bir erkekle bir kadının paylaştığı sevgiden. Öteki sevgide olduğu gibi içinde mucizelerin gerçekleştiği sevgiden. Ellerini ellerimin içine aldım. Tanrıçanın en büyük gizlerini bilebilirdi. Ama aşk hakkında benden fazla bir şey bilmiyordu. Dünyayı o kadar gezmiş olmasına karşın. Ve bunun bedelini ödemesi gerekiyordu. Yani harekete geçmesi. Çünkü kadın en büyük bedeli ödüyordu, kendini veriyordu. Öylece uzun süre kaldık, ellerimiz ellerimizin içinde. Gerçek aşk, aşmamız gereken daha başka birçok engel gibi önümüzde yükseldiğinde, içimizde uyanan o ilksel korkuları gözlerinden okuyordum. Dün geceki reddedişi, Birbirimizden uzakta geçirdiğimiz uzun zamanı, böyle şeylerin olup bitmediği, kendine bir dünya aramakla geçirdiği manastır yıllarını gördüm o gözlerde. Bu anı binlerce kez düşlediğini, çevremizdeki dekoru, saçlarımın biçimini, giysilerimin rengini düşündüğünü okuyordum gözlerinde. Evet demek istiyordum, onu en iyi biçimde kabulleneceğimi, savaşı yüreğimin kazandığını söylemek istiyordum. Onu ne kadar çok sevdiğimi, şu anda onu ne kadar çok arzu ettiğimi söylemek istiyordum. Ama suskunluğumu korudum. Kendi içinde sürdürdüğü savaşımı bir rüyadaymış gibi izledim. Reddedilme korkusunun, beni yitirme korkusunun karşısına dikildiğini, benzeri durumlarda işittiği katı sözleri düşündüğünü, çünkü hepimiz böyle anlar yaşar, bu anların yara izlerini içimizde biriktiririz, görüyordum. Gözleri parlamaya başladı. Bütün bu engelleri aşmakta olduğunu biliyordum. O anda elimin birini çektim. Bir bardak alarak masanın hemen kenarına koydum. Düşecek dedi. Doğru. Ben de senin o bardağı düşürmeni istiyorum. Bardağı kırayım mı yani? Evet, kır o bardağı. Görünüşte basit ama hiçbir zaman anlayamayacağımız korkuları da içeren bir hareket. Sıradan bir bardağı kırmakta ne kötülük olabilir? Bunu hepimiz en az bir iki kez yapmışızdır değil mi? Bardağı kırayım mı diye yineledi. Neden peki? Bazı nedenler sıralayabilirim ama aslında yalnızca kırmış olmak için. Senin yerine mi? Tabii ki hayır. Masanın kenarında duran bardağa bakıyordu. Her an düşebileceğinden kaygılı. Senin de çok iyi bildiğin gibi bu bir geçiş anı demek geçti içimden. Yasak olan şey. İnsan bile bile bardak kırmaz. Bir lokantada ya da kendi evimizde bardakları masanın kenarına koymayız. Kafamızın içindeki dünya bizi bir bardağa düşürüp kırmamak için dikkat etmeye zorlar. Bu arada kaza ile bir bardak kıracak olsak bunun aslında hiç de önemli olmadığının farkına varırız diye düşündüm. Garson önemli değil der, ayrıca kırılan bir bardağın hesaba ilave edildiğini şimdiye kadar hiç görmedim. Bardak kırmak yaşamımızın bir parçasıdır ve bunun için lokantada kendimizi hiç suçlamayız. Elimin içiyle masaya vurdum, bardak titredi ama düşmedi. Dikkat dedi içgüdüsel olarak. Kır şu bardağı diye üsteledim. Kır şu bardağı diye düşündüm içimden. Çünkü simgesel bir hareket bu. Benim kendi içimde bardaktan çok daha önemli şeyleri kırdığımı, bunu yapmaktan da mutlu olduğumu anlamaya çalış. Kendi içinde yürüttüğün savaşımı düşün ve şu bardağı kır. Analarımız, babalarımız bize bardaklara ve bedenlere özen göstermeyi öğrettiler. Çocukluk tutkularımızın olanaksız olanın alanına girdiğini, papazları yollarından döndürmemek gerektiğini, insanların mucize gerçekleştirmediklerini ve hiç kimsenin nereye gittiğini bilmeden yola çıkmadığını öğrettiler. Bütün bunlara inat, kır şu bardağı, yalvarırım sana ve bizi o lanetli ön yargılardan, her şeyi açıklama, öte yandan yalnızca başkalarının onayladığı şeyleri yapma saplantısından kurtar. Kır şu bardağı dedim bir kez daha. Gözlerini gözlerime dikti. Sonra elini masanın üstünde ağır ağır kaydırdı, bardağa dokundu ve hiç sakınmadan itip düşürdü. Çıkan ses herkesin dikkatini çekti. Özür dilemek yerine bana gülümseyerek baktı, ben de ona gülümsedim. Önemli değil diye bağırdı müşterilere hizmet eden garson. Ama o buna kulak vermedi. Ayağa kalkmış beni saçlarımdan yakalamış öpüyordu. Ben de onu saçlarından tutup var gücümle göğsüme bastırdım, dudaklarını ısırdım. Dilinin ağzımın içinde gezindiğini hissettim. Uzun süreden beri beklediğim çocukluğumuzun ırmaklarının kıyılarında aşkın henüz ne anlama geldiğini bilmediğimiz zamanlarda doğmuş bir öpüştü bu. Büyüdüğümüzde havada asılı kalmış, bir madalyonun anısıyla dünyayı dolaşmış, devlet memuriyetine girebilmek için okunması gereken ders kitaplarının oluşturduğu yığınların ardında kalmış bir öpüştü. Defalarca yitirilmiş, şimdi yeniden bulunmuş bir öpüş. Bu öpüşün süresi içinde arayışla düş kırıklıklarıyla, olanaksız düşlerle geçen yıllar vardı. Bu öpüşe ben de aynı güçle karşılık verdim. Kahvede bulunan birkaç kişinin bize bakmış olmaları ve kuşkusuz yalnızca öpüştüğümüzü düşünmüş olmaları gerekir. Bu öpüşme anının benim tüm yaşamımın umut eden ve yolunu güneşin aydınlığında arayan birinin yaşamının özeti olduğunu bilmiyorlardı. O öpüşme süresinin içinde yaşadığım sevinç anlarının tümü vardı. Beni soydu ve içime girdi. Gücünü, korkusunu istediğini hissettim. Biraz canım yandı ama önemli değildi. Tıpkı şu anda aldığım zevkin önemli olmayışı gibi. Ellerimi başında gezdiriyordum. İnlediğini duyuyordum ve burada içimde olduğu için bana ilk kez oluyormuşçasına zevk verdiği için Tanrı'ya şükürler ediyordum. Gece boyunca seviştik. aşk uykularla, rüyalarla karışıyordu. Onu kendi bedenimin içinde hissediyor ve bunun gerçek olduğundan emin olabilmek ve şimdi otel haline getirilmiş bu şatoda vaktiyle yaşamış gezginci şövalyeler gibi birden kaçıp gitmesini engellemek için kollarımın arasında sıkıyordum. Suskun taş duvarlar bana beklemeye koyulmuş soylu kadınların öyküsünü, akıtılan gözyaşlarını, bir işaret ya da bir umut görebilmek için gözlerini ufka dikip beklemekle geçirilen günleri anlatıyordu. Ama ben böyle bir yaşamı hiçbir zaman kabullenmeyecektim. Buna yemin ettim. Onu hiçbir zaman yitirmeyecektim. Her zaman benimle birlikte olacaktı. Çünkü kilise sahanın arkasındaki haça bakarken kutsal ruhun anlamadığım sözlerini işitmiştim ve bu sözler bana hiçbir günah işlemediğimi söylemişti. Onun eşi olacaktım. Yeniden yaratılması gereken bir dünyada birlikte yeni yollar açacaktık. Büyük anamızdan söz edecektik. Baş melek Mikael gibi öncülerin bunaltısını ve kendinden geçişini birlikte yaşayacaktık. O sözler bana bunları söylemişti. Ve ben inancıma kavuşmuştum. O sözlerin doğru olduğunu biliyordum. Perşembe 9 Aralık 1993. Uyandığımda kollarını göğsüme dolamıştı. Gün bütünüyle ağarmış, yandaki bir kilisenin çan sesleri duyuluyordu. Beni öptü. F'leri bedenimi yeniden okşadı. Gitmek gerek dedi. Tatil bugün bitiyor. Yollar kalabalıktır herhalde. Zaragoza'ya dönmek istemiyorum. Sen nereye gidiyorsan oraya gitmek istiyorum. Bankalar birazdan açılacak. Kredi kartımı kullanıp kendime yeni giysiler almak istiyorum. Çok paran olmadığını söylemiştin bana. Çaresine bakarım. Geçmişimden bütünüyle kopmam gerekiyor. Zaragoza'ya dönecek olursam aklımın başıma gelmesinden, sınavlarımı düşünmekten ve 2 ay daha ayrı kalmamızın normal olduğunu düşünmeye başlamaktan korkuyorum. Ve sınavı başarırsam bir daha Zaragoza'dan ayrılamam. Hayır, oraya dönmek istemiyorum. Önceki ben ile aramdaki köprüleri atmak istiyorum. Barcelona dedi kendi kendiyle konuşur gibi. Nasıl? Hiç, yolumuza devam edeceğiz. Ama senin bir konuşma yapman gerekiyor. 2 gün sonra diye cevapladı. Sesinin tonu bir tuhaftı. Başka bir yere gidelim. Dosdoğru Barcelona'ya gitmek istemiyorum. Kalktım. Sorun dinlemek istemiyordum. Belki de herkesin ilk aşk gecesinden sonra uyandığı gibi uyanmıştım. Belirli bir çekingenlik, belirli bir kaygı içindi. Pencereye gittim, perdeleri araladım ve karşıdaki dar sokağa baktım. Balkonlarda kurumakta olan çamaşırlar vardı. Uzakta kiliselerin çanları çalıyordu. Aklıma bir şey geldi dedim. Çocukken birlikte gittiğimiz yerlerden birine gidelim. O zamandan bu yana oraya hiç gitmedim. Nereye? Piedra Manastırı'na. Otelden çıktığımızda çanlar hala çalıyordu. Kısa bir süre için kiliseye girmemizi önerdi. Zaten başka bir şey yapmadık ki dedim. Kiliseler, dualar, dua törenleri. Seviştik de diye karşılık verdi. 3 kez sarhoş olduk. Dağda yürüyüş yaptık. Bu dünya ile öteki dünyayı dengeledik. Saçma bir söz etmiştim. Yeni yaşamıma kendimi alıştırmam gerekiyordu. Bağışla beni. Kısa bir süre için girelim. Çanlar işarettir. Bütünüyle haklıydı ama bunun farkına ancak ertesi gün varacaktım. Bu gizli işareti gerçekten sezemeden arabaya atladık ve Piedra Manastırı'na kadar 4 saat yol aldık. Manastırın çatısı çökmüştü. Hala ayakta duran birkaç heykelin de kafaları kopmuştu, biri dışında. Çevreme baktım. Vaktiyle burada her bir taşın temiz olmasına özen gösteren, güçlü kişiliğe sahip insanlar yaşamış, her bir bankta da dönemin bilge kişileri oturmuş olmalıydı. Oysa şimdi yıkıntılardan başka bir şey göremiyordum. Çocukluğumuzda içinde birlikte oynadığımız şatolara dönüştürdüğümüz, benim sevimli prensimi aradığım yıkıntılar. Piedra Manastırı'nın keşişleri yüzyıllar boyunca bu cennet köşesini kendilerine saklamıştı. Manastır bir çanağın dibinde kurulmuş olduğundan komşu kasabaların arayıp da bulamadığı şeye suya sahipti. Piedra Irmağı burada çağlayanlar, dereler, göller ve çevrede her şeyin yetiştiği zengin bir bitki örtüsü oluşturuyordu.